Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postal Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum oyuncu Emre Özdemir. Emre hoş geldin.
Hoş bulduk Ece.
Nasılsın?
Gayet iyiyim, burada olduğum için çok mutluyum.
Ay ben de burada olduğum için çok mutluyum. Emrah hemen böyle çocukluğunla başlıyoruz. Ben bu terapi sorusunu seviyorum. Çocukluğuna ineceğiz falan deyip giriyorum araya. Şimdi oyuncularda ben hep merak ettiğim şey şu oluyor. Çocukken oyunla arasında olan dürtü, oyunla olan bağı. O yüzden sana da bunu sormak istiyorum önce. Çocukken oyunla olan bağın nasıldı? Yani oyun oynamayı sever miydin? Kendi oyunlarını kurar mıydın? Biraz böyle ondan bahsederek başlayalım.
Tabii. Şöyle söyleyeyim, babam benim işte asker olduğu için, emekli asker, hani çok fazla dolaştık zaten Türkiye'de. Böyle kendimi bilmeye başladığım dönemler hep Anadolu'da bir yerlerdeydim. Bunun zaten bir zenginlik olduğunu, bana bir zenginlik kattığını zaten düşünüyorum. Ama diğer taraftan hani şimdi sen sorunca tak tak tak her şey bir şekilde oturdu. Ya benim ablam oyun kurmayı çok severdi. Yani işte at arabacılık oynardık, pilotçuluk oynardık. Bir şekilde beni de oyuna dahil edebileceği prodüksiyonu yaratırdı ve oyuna dahil ederdi ve çok aşırı keyif alırdım bundan. Aslına bakarsan bir dediğim gibi prodüksiyon var, senaryo var, yapacağımız şeyler var falan. Tüm koşulları oluşturuyordu ve biz oynuyorduk. Yani mesela at arabacılık oynuyoruz. Bana bir tane çantanın sapını veriyordu. Ben ölümüne deh yapıyordum mesela. Yani en sevdiğim oyunlar bunlar, da aşırı eğlenceli geliyordu bana. Biraz onun katkısı çok var zannediyorum. Hatta böyle ilk kez sahneye çıktığımda şeyi düşündüm. Aa, bu bizim zamanda kurduğumuz oyunlara mı benziyor ya falan gibi bir hissiyatım olmuştu. Bir aymayı orada yaşamıştım yani. Aslında bakarsan oradan besleniyordu. Tabii bir taraftan komik de bir çocuktum. Taklit çok yapıyordum. O dönemler işte politikacı taklitleri çok meşhurdu. Onu yapabilen ortamın gözdesi oluyordu.
Olacak o kadar zamanları diyebilir miyiz?
Yaşa, aynen o dönemler. İşte Süleyman Demirel taklitleri. Turgut Özal'ı yapabilen çok ayrılıyordu falan. Erdal İnönü vesaire falan. Böyle şey taklitlerle böyle insanları eğlendiriyordum. Ve herkes de bu çocuk oyuncu olacak, tiyatrocu olacak falan filan diye şey yapıyordu. Ve yani uzun yıllar boyunca aslında bakarsan üniversiteye gelene kadar kendi yazdığım bir oyun vardı 5. sınıf mezuniyetinde. Böyle izlediğim filmlerden. Yazdığım bir senaryo var. İşte Urfalı bir adam hayatında ilk defa İstanbul'a geliyor. İşte gördüğü her şey karşısında çok şaşırıyor falan gibi. Mezuniyette böyle bir oyun yapmıştım. Tek
çok
bir
iyi.
Sahne deneyimim buydu. Yani benim ona iten motivasyon neydi bilmiyorum hiç, ama belki de şey olabilir. Ankara'da mezun oldum ben 5. sınıfta. Urfa'dan o sene gelmiştik. Aa bak, görüyor musun? Çok
ben terapi gibi olduğunu söylemiştim.
Evet, birazdan anlayacağım. Evet, ilk sahne deneyimim oydu aslına bakarsan. Daha sonra ortaokulda, lisede de bir oyunlara girdim ama oyunlar hiçbir çıkmadı. Ve sonra konservatuvar okumak istedim ben de. Ailem hani oyunculuğu yap ama işte klasik, işte hobi olarak yap. İşte konservatuvar okumak istedim. Ama onu da niye istedim şey açısından söylüyorum. Niye istedim? Doğru düzgün oyun izlemedim. Tiyatroya çok fazla gitmiyordum. Yani Ankara'da aslında devlet tiyatrolarının çok iyi olduğu bir dönemdi. Çok az oyuna gidiyordum. Ama herhalde oyunculuk yapmak çok istiyordum. Ve işte konservatuarı ailem istemedi. İşte aç kalırsın dediler. Ki haklılarmış.
Aç kaldık.
Aç evet. Kaldığımız dönemler de oldu. Çok şükür yani o kadar açsız kalmadık ama parasız kaldığımız dönemler çok oldu. Hepinize olduğu gibi. Sonra ben bir şekilde dedim ki İstanbul'a gideyim madem. Ankara'da işte büyüdüm, belli bir yaştan sonra hep Ankara'daydık. İstanbul'a gideyim madem. İşin ABC'sini orada öğreneyim, üniversiteyi kazanayım. İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji bölümünü kazandım. Gider gitmez tiyatro kulübüne bir arkadaşım, hatta şeyle, gazıyla gittim diyeyim. Ve inanılmaz bir ortamda. Yani harikalar diyarına düşmüş gibi hissettim. Konservatuarı falan da unuttum. Çünkü İstanbul Üniversitesi işte öğrenci kültür merkezi vardı o zamanlar, artık yok. Başka bir fakülteye çevrildi. Uzaktan eğitim fakültesine. Ama hala bazı kulüpler varlığını sürdürüyor. Öğrenci kültür merkezine tiyatro kulübüne gittik. Gittim ve biz o zamanlar tiyatro kulübü yerine ÖKM sahnesi diyorduk. Bunu tabii ki de bahsetmeden geçemeyeceğim. ÖKM sahnesinde gittiğimde dediğim gibi harika bir ortam buldum. Çünkü hani hem okul gibi hem çok eğlenceli ve hani bu işi başka bölümler okuyup halen sürdüren insanların da, yani oyunculuk yapan insanların da geldiği gittiği bir yerdi. Ve bizim şöyle bir avantajımız vardı. İstanbul Üniversitesi'nde tiyatro eleştirmenliği, dramaturji bölümü var biliyorsun. Ya oranın bölüm başkanı, şimdi artık değil, Kerem Karaboğa bizim aslına bakarsan hocamızdı. Ve yani o kadar girdim ki ben ÖKM sahnesine, o kadar benim için harikalar diyarıydı ki. Hani insanlar 4 yıl okuyup o süre boyunca tiyatro yapıp gidiyorlardı ve ben 14 sene boyunca bir şekilde gittim. Oyunlar yönetmeye başladım artık. Kulübün abisi oldum, hocası oldum. Birçok insanın da kulağına zehri kaçırdım. Daha sonra da ÖKM'de devam ederken oyunculuk, yani insanlara şey dedim de ben 7 yıldır 8 yıllık tiyatro kulübündeyim dedim de ne güzel ya falan oluyorlardı. Ve yani bir titrim olması, en azından bir diplomam olması gerekti. O zamanlar çok önemliydi. Şimdi o kadar önemli değil. Yani şükür ki. Ve dedim yüksek lisans yapayım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ileri oyunculuk bölümüne girdim. Diplomamı da aldım. Daha fazla ciddiye alınır oldum.
Ben de İstanbul Üniversitesi Türk Devleti mezunuyum. Tam benim girdiğim sene ÖKM'nin kapandığı ve böyle bunun üzerine eylemler yapılan dönemdi. Ben böyle ÖKM'yi göremeyenlerdenim o yüzden. Bu yani senin konuk almak isteme sebeplerimden de böyle ÖKM zamanı biraz daha böyle dinlemek istiyordum gerçekten. O yüzden çok teşekkür ederim ayrıntılı anlattığın için. Biraz şey sormak istiyorum ÖKM'ye dair aslında. Orada hani oyunculuk, yine hocalıktan bahsediyorsun ama hani o ilk girdiğinde aslında şey öğreniyorsun ya tiyatronun. Yani sesi de, ışığı da, işte tüm o arka plandaki şeyleri de aslında orada oynayanlar olarak yaptığım bir dönem oluyor orada. Hani onun aslında bugünkü Emrah'a kattığını biraz ben merak ediyorum. Onu da böyle biraz açabilirsek sevinirim.
Tabii çok isterim zaten. Ya evet, teknik anlamda çok şey öğrendik. Yani her şeyle ilgilenmek zorundasın. Hani öğrencisin ve yeterli ödenek alamıyorsun. Oyun çıkartırken, prodüksiyon yaparken ve bir şekilde o imkansızlıklardan imkan yaratmak zorundasın. Yani kafayı çok çalıştırmak zorundasın ve bir ortak akılla çalıştırmak zorundasın. Aslına bakarsan benim en sevdiğim kısmı da o kadar uzun gitmemin sebebi de o kolektif üretim sürecinin verdiği haz aslına bakarsan. O açıdan mesela kolektif çalışma bilincinin gelmesi, bir taraftan şöyle bir şey de var. Entelektüel anlamda da inanılmaz beslendiğimi düşünüyorum oradan. Şimdiki Emrah yapan değerleri birçoğunu oradan aldım. Yani feminizmle orada tanıştım. Aslına bakarsan işte sosyalizmle orada tanıştım. Ve tiyatro kuramlarıyla tanıştım. Edebiyatla aslına bakarsan çok daha iç içe olduk. Ve bu entelektüel anlamda da çok besleyen bir yerdi. Hani dediğim gibi tiyatro eleştirmenliğiyle böyle bir organik bağımızın olmasının da verdiği bir durum vardı. Ama bir taraftan da üniversite tiyatrosu halen de öyle. Bu entelektüel bilinçlenmeye de aslında çok önem veren yerler birçok üniversite tiyatrosu topluluğu. Teknik anlamda da tabii işte ışığı öğrendik. İşte müzik yapmayı öğrendik. Enstrüman çalmaya başladım. Ve bir taraftan da şey, en büyük katkısı da aslına bakarsan işte o bütün o birikimle yaptığım rejiler oldu. O da benim oyunculuğuma bir şey kattığını, çok fazla şey kattığını aslına bakarsan şimdi konuşurken de bir daha hissediyorum. İyi ki varsın ÖKM sahnesi. Var olmaya da devam et.
Evet, aynen öyle. Kesinlikle. Ben şimdi senin böyle ilk filminle böyle başlamak istiyorum artık oyunculuk yolculuğuna diyeyim yani devamına daha doğrusu. İlk filmin, yani yer aldığın ilk film Gitmek, Benim Marlon ve Brandon. Hüseyin Karabey'in filmi.
Evet.
Bu nasıl oldu, o sürece dahil olman? O dışından da bahsedelim. Hani ilk filmin olduğu için nasıl geçti set deneyimin? Bayağı eskiye gidiyoruz çünkü yani. Evet. Biraz da ondan bahsederek başlayalım.
Tamam, severek de. 2006 senesiydi. İşte benim tam Bahçeşehir Üniversitesi'ne girdiğim dönemdi. Yüksek lisans programına. Ya o dönem Türkiye sinemasının da bir taraftan 2000'lerin başında böyle şahlandığı dönem. İşte Yeşim Ustaoğulları'nın çıktığı, Kazım Özler'in çıktığı bir dönemdi ve hani hem sanatsal anlamda hem politik anlamda çok iyi filmler çıkıyordu ve ben de hep sağa sola, ya ben de oynasam keşke, ne çok isterim böyle bir şeyin parçası olmak, yani bütün oyuncuların isteyecek olması gibi. Ya ortalığa haber salmışım demek ki. Benim çok yakın bir arkadaşım var, hala görüştüğümüz. İşte o dönem o arkadaşım Nesrin Cevatzade'yi tanıyordu ve Nesrin de böyle bir işin içinde Gitmek'te yer alıyormuş ve bir karakter arıyorlarmış ve yönetmenin de gerçekten Hüseyin'in de hayatında dokunan bir Iraklı ressam, Kürt bir mülteci filmi bir şekilde yerleştirmiş. Zaten filmin hikayesi de gerçek bir hikayeden olduğu için, Ayça Damgacı'nın hikayesinden. Filmi o anlamda tat olsun diye yerleştirilmiş bir karakter. Aslına bakarsan Irak'a gitmenin yollarını arıyor. Benim soran karakteri de Irak'tan geldiği için bunlar bir şekilde meç olup ona danışıyor ama ve ressam. Daha sonra işte Hüseyin'e benim fotoğraflarım gidiyor, Hüseyin Karabey'e. Sonra tanışıyoruz ve Hüseyin bir audition alıyor. Hüseyin gerçekten kafasındaki tipolojiye uyan, oyuncu olmayan birisi var ve tamamen onu oynatmak istiyor. Ama bir taraftan da benim de o oyunumu görüyor ve benim çok hoşuma giden bir tercih yapıyor o audition'ı verdikten sonra. Yani sende aradığım şey onda yok, onda aradığım şey sende yok. Yani senin oyunculuğun onda yok, onun tipi sende yok. Bir takım şeylerle, ön koşullarla, işte zayıflamam gerektiği, şive çalışmam gerektiği konusunda ve ben zor olun yapmak istiyorum dedi. Senden de bunları talep ediyorum. Bu yolculuğa beraber çıkalım dedi. Tabii dünyalar benim oldu. Ve gitmeye dahil olduğumda da aslına bakarsan o ÖKV sahnesine gittiğim zamanki hazzı hissettim. Çünkü orada da çok küçük bir ekiple çekilmişti film. Benim ilk deneyimim. Hani sinema böyle yapılıyor zannediyorum. Ama gerçekten çok zor koşullarda çok küçük bir ekiple çekiliyordu. Ve aşırı kolektif bir çalışma bilinci vardı. Oynadım. 2006 sonlarıydı. 2008'de işte Rotterdam'da işte Rotterdam Film Festivali'nde açmıştı. O beyaz perdede kendimi görene kadar yani ne yaptığımın farkında değilmişim. Muazzam bir şeydi kendini de izlemek ve öyle iyi bir filmde izlemek. Ve aslına bakarsan da bu zamana kadar yani gelmem yaptığım işlerin kapısını da aralayan bir iş olmuştur. Hüseyin de zaten biz daha sonra Sesime Gel filminde de beraber çalıştık. Öyle yani.
Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında bundan sonra bir ara verdiğim bir dönem var. Yani seni hiçbir şeyde göremediğimiz iş olarak diyorum yani. Bu dönemde nasıl yani neler yaptın, nasıl para kazandın ya da mesela bir kuklacılık deneyimi var onu
Evet.
biliyorum. Mesela ondan biraz bahsedelim istiyorum. Yani iş para dengesi nasıldı o dönem senin için ve hani kuklacılıktan da biraz bahsedebiliriz bu arada.
Yine 2000'li yılların sonlarıydı. Tam hatırlamıyorum. Bir ara çok meşhur bir reklam serisi vardı. Beyin, bağırsak, işte başka ne vardı? Dil, burun. Çok iyi seslendirme sanatçıları tarafından seslendiriliyordu. İşte Okan Bayülgen, rahmetli Özkan Uğur, Mehmet Ali Erbil falan. Çok iyi bir kadrosu vardı. Biz de o dönem kukla öğrendik. Yani o zaman işte YouTube'da yok, bir şey de yok, izleyebileceğimiz bir şey de yok. VHS videolarla sürekli Muppet Show izliyorduk. Ve bir yaklaşık 1-1,5 ay boyunca böyle bir okul gibi kukla oynat yani kukla çalışması yaptık ve reklam serisi devam etti. O dönem çok keyifli, o da çok keyifliydi benim için. Daha sonra bu şeye kadar gitti. İşte yapımcılığını Yonca Ertürk'ün yaptığı, Nermin Er ve İsmet Kurtuluş'un yönetmenliğini yaptı. Türkiye'nin ilk kukla çocuk filmini çekti. Orada da çok inanılmaz bir seslendirme kadrosu vardı. Ve hani bu tabii ki de oradaki arkadaşlarımı anmadan geçemeyeceğim. Zaten şu an kuklasıyla ve dehasıyla diyeyim. Komedi dehasıyla, mizah dehasıyla Nazmi Sinan Mıhçı vardı. İşte şu an Dayı Show'dan tanıdığımız. O zaten bunu devam ettirdi. Şevket Suat Ezer vardı. O da çok sevdiğim, çok yetenekli bir oyuncudur. Biz üçümüz de oynattık. O dönem çok güzel bir deneyimdi. Çok da güzel bir işti ama çok fazla karşılık bulmadı maalesef. Onun dışında da biraz evet para kazanmaya yöneldiğim ama arada da böyle işte yine bazı bağımsız filmlerde oynadığım zaman zaman gidip geldim ama tamamen yani büyük oranda kendimi para kazanmaya adadığım bir eğitim oyunları oynadığımız bir şirket kurduk. Fabrikalarda gidip özellikle iş güvenliği üzerine forum tiyatro yöntemiyle oyunlar yapmaya başladık. Türkiye'yi gezip fabrikalarda işte yine yani güzel bir şey için gidiyorduk işte iş güvenliği. O iş güvenliği bilincini aslına bakarsan kültürünü yaymak adına diyeyim. Çok iddialı bir şey oldu ama işte en azından o dönem onlara çok yoğunluk verdim. O da çok yani ben mesela o zamanlar yani şunu da itiraf edeyim çok böyle ya bu tiyatro değil benim tiyatro yapmam lazım diyordum ama gerçekten hani oyunculuk bir kondisyon işi ise o dönem mesela hiçbir şey yapmadığım dediğim dönemde en azından piyasaya tiyatro ya da sinema dizi yapmadığım dönemde inanılmaz kondisyonumu tuttu diyebilirim. Yani onun da öyle bir katkısı oldu o sürecin.
Sonra zaten 2017'de yani benim de seninle aslında tanıştığım ve hani adını duyduğum diyebileceğim şey Vişne Bahçesi oyunu 2017'de. Ya yani bu oyundan da biraz bahsedelim istiyorum. Bir sezon oynadınız diye hatırlıyorum.
Ya evet 1,5 sezon
Bir
gibi.
buçuk sezon gibi. Hatta ODTÜ'ye de gittiniz.
Evet.
Biraz gezdi bu oyunda.
Evet.
Orada da yine aslında yine tamamı diyemeyeceğim ama birkaç oyuncu hariç böyle üniversite tiyatrolarına giren insanlar vardı. Aslında böyle 2017 ile senin oyunculuk kariyerin biraz böyle kırılıyor ve böyle başka bir yola gidiyor diyebilir miyiz sence?
Evet diyebiliriz. Ya yani biraz daha artık hani işte evet tamam para kazandık. Hani orada da o kadar işler yolunda gitmedi az önce bahsettiğim süreçte. Zaten ya evet bir dakika dedim ya ben buna konsantre olmalıyım yani. Ve hani gerçekten oyunculuk yani tiyatro işte sinema dizi yapmak istiyorsam bence biraz buna konsantre olmak gerekiyordu. Yani en azından benim gerekiyordu. Ve ben artık hani bu işi yapmak istemediğimi söyledim. O dönemde işte yine oyuncu arkadaşlarımın yani üniversite tiyatrosundan tanıdığım oyuncu arkadaşlarımın önerisiyle Vişne Bahçesi çalışılacak ve Lopay'ın karakteri çok da güzel bir karakter. Hani bunun için gelir misin dediler. Tabii ki de dedim. Zaten oyun bazı biliyordum daha önceki prodüksiyonu. Üniversite tiyatrosundan Abdullah Ceboluz'u işte birçok arkadaşı da üniversite tiyatrosundan tanıyordum. Yoğun bir prova süreci oldu. Aslına bakarsan yani Vişne Bahçesi ile tekrar bir şekilde yani oyunculuğa konsantre olma dönemim başladı. Ama dediğim gibi arada zaten ben işte Abluka'da kısa bir rolde oynamıştım. Az önce bahsettiğim Hüseyin Karabey'in filminde oynamıştım. Sesime geldi. Arada işte dizilere falan filan da gidiyordum. Ama yani oyunculuğa Yani en fazla tekrar konsantre, yani tamamen konsantre olduğum dönem dediğin gibi Vişne Bahçesi dönemi. Sonradan da işte devamı da geldi. Daha sonra işte 1,5 sezon sürdü. Yine bir ara verdiğim bir dönem oldu. Zaten o dönem işte bu 2018'e falan tekabül ediyor. Zaten 2 sene sonra kepenkler indi işte biliyorsun. Ama o dönemde de yani çok güzel gelişmeler de oluyordu. Mesela işte Serhat Kararslan'ın görmüştür filminde, yine iyi bir filmde, iyi bir kadroyla, iyi bir partnerlerle oynama fırsatım oldu. Çok da keyifliydi. Ve işte tam pandemi öncesinde işte hayaletler süreci başladı benim için. Audition, görüşme ve hani zaten pandemiden 2 ay önce falan çekmiştik filmi. Bütün bunları yaptım. Pandemiye öyle girdim ve pandemi aslına bakarsan bir takım sürprizlerle geldi.
O sürprizlere gelmeden ben de tam hayaletleri soracaktım zaten. İyi bir pas atmış oldun bana. Hayaletlerin audition sürecinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani hayaletlere nasıl bir dahil oldun, audition nasıl geçti ve sonra tabii bunun festival yolculuğu diyeyim. Yani evet. Çünkü benim de Emrah'a böyle yazıp Emrah yani seni izleyemedim. Ya yani o kadar böyle nefret ettim ki senden. Hani gerçekten hayaletlerde Allah kahretsin dediğim bir karakterdi yani orada. Tabii bu yani büyük oyunculuk başarın.
Teşekkür
ama
ederim.
Hayaletler için benim için de önemli bir şey aslında yani. Benim de sevdiğim bir film çünkü. Biraz ondan bahsedelim. Audition sürecinden.
Tabii. Orada yine aslına bakarsan iş dönüp dolaşıp yine Hüseyin Karabey'e geliyor. Hayaletler filminin yapımcısı Dilek Aydın başka bir proje için, bir kısa film için benim şartlara uyan bir oyuncu önermesini istiyor. Hüseyin de sağ olsun beni öneriyor. O film olmuyor ve bir şekilde ben Dilek'in kafasında kalıyorum ve telefon geliyor Dilek'ten. Diyor ki işte Emrah, ben böyle böyle bir projemiz var. Azra Deniz Okya ilk filmini çekecek. Bir tanışalım mı diyor. Ve kalkıyorum gidiyorum ben. Dilek ve Azra ile tanışıyorum ve tamamen sohbet, senaryoyu okuyorum tabii. Özellikle senaryonun atmosferini çok beğenmiştim ilk okuduğumda. Ve gidiyoruz proje üzerine, sinema üzerine, hayat üzerine. Böyle yaklaşık 2,5 saat sohbet ediyoruz. Artık başka işlerimiz olduğu için artık kalkalım ben gideyim oluyor. Hatta daha sonra Dilek şey demişti. Ya biz seni ilk gördüğümüzde çok sevdik ama hani çok da tatlı bir adam dedik, bu kötü karakteri nasıl oynayacak acaba gibi bir durum, yani kendi aralarında konuşmuşlar. Daha sonra ben hatta dedim yani ben bir sahne oynayayım, çekeyim size yollayayım diye. Ve çekip yolladık işte şeyi. Daha sonra Nalan Kuruç'um daha önce zaten hani Nalan oynayacağı kesinleşmişti. Nalan'la o filmdeki benim Nalan'ın peşinden gitme sahnemizi bir beraber alalım gibi bir durum oldu. Ve hani en azından aranızdaki şeyi de görelim, enerjiyi de görelim. 2-3 defa aldık. Sonra çok memnun olduk falan. Hani o an kimse bir şey söylemiyor. Bu arada oldu değil mi Azra falan filan, yani çalışacak mıyız beraber? Ha oldu falan, yani ne bekliyordun ki gibi bir şey söyledi. Ve hani çok da uzun sürmedi. İşte 2 ay sonra falan sete girdik. Çok kısa bir süreçte çektik filmi. İşte 30 küsür mekanı da geçen filmi 16 günde çektik. Çok da güzel, keyifli bir süreçti. Daha sonra da işte yine yani şöyle bir durum oluyor. Bağımsız film olunca yapıp bir kenara atıyorsun. Unutuyorsun. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bir şekilde izleyebiliyorsun. İnanılmaz hızlı ilerledi o süreç. İşte Kasım'da bitirdik. İşte pandemi oldu. O sırada pandemi sırasında işte post devam etti ve 2020 yılında işte Venedik Film Festivali'nde işte yönetmenlerin bir haftası bölümüne seçildi film. İnanılmaz güzel bir haberdi. Ama biz gidemedik pandemi olduğu için. Ve film oradan en iyi filmle döndü. Daha sonra Antalya, Altın Portakal ve hani hayatımdaki en güzel günü yaşamama sebep olan 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali oldu. Orada da işte ben de dahil olmak üzere toplam 5 ödül aldık. Öyle.
Güzel. Ödül aldın canım benim diyorum. Evet. Bazen şöyle ödül aldığını kabullenemiyorsun ya bazen.
Ha evet.
Hani ben mi ödül aldım ya falan oluyorsun ya.
Ya ama o aynen, ama çok acayip bir şey Ece ya. Yani bütün oyuncu arkadaşlarımın yaşamasını isterim. Yaşayanlar da bilir. Yani takdir edilmek, yani bir şeyleri doğru yapıyorum hissiyatı geliyor. Ve hani çok uzun bir süreçten sonra ben yani 98'de ÖKM'ye başladığımı varsayarsan, 2008'de ilk oynadığım film varsayarsak ve o zamana kadar da en az 5-6 tane filmde oynamıştım ve hani sürekli bir çaba halindeyiz. Hepimiz bir çaba halindeyiz oyuncu olarak. Maalesef bu ülke içerisinde var olmak, kendimizi gösterme çabası içerisindeyiz. Biraz o yılların ödülü gibi oldu yani. Emre tamam, sen bir şeyleri doğru yaptın. Bak sana ödül verdiler. Ben de aldım, öptüm, başıma koydum. Ne yapayım ya?
Aynen öyle.
Ve bu hayaletlerle olması ve böyle bir rolle olması da İnanılmaz. Ya mutlu etti beni.
Bu şey için ben hep böyle ödülle ilgili konuşurken söylüyoruz yani. Birkaç oyuncu konumda aynı şeyi söylüyor aslında. Ya bu bir yarışma olarak görmüyoruz ödülleri ama hani çok iyi bir motivasyon oluyor. Bir ödül aldığında hani o akşam arkadaşlarını kutlayabileceğin bir şeyin oluyor ve hani o bile iyi bir şarj ediyor seni yani. Tabii. Gerçekten öyle. O yüzden anlıyorum demek istediğini. Hayatta özelinde ben de şey söyleyeyim tekrar. Hani konuklarımdan Efe de orada oynuyordu, Efe Tunçer. Hani onda da böyle ay yani bu ne yani ne kadar kötü bir karakter. Ay tiksindim falan dediğim sen de öyle. Hani Azra'ya buradan iki tane çok tatlı insanı böyle böyle gösterdiği için hani bir tık üzgünüm diyeceğim ona ama gerçekten şahane bir film deyip hemen şimdi Ama'ya geçmek istiyorum. Nadir'in aslında yazıp yönettiği bir oyun. Ama burada benim ilgimi çeken şey Ama'nın bir yandan da film olması aslında. Evet. Ve hani bunun sendeki oyuncu olarak karşılığını biraz ben merak ediyorum. Yani sahnede oynadığınız şeyi birebir aynısı olması da aslında aynı metin diyelim hani. Bir şekilde filme çekilmesi. Ya bu mesela sana nasıl hissettiriyor? Yani biraz ister istemez bir kıyaslamaya gidiyorsun bence. Hani sahne mi, film mi gibi. Ya sence hangisi sana daha yakın? Bir de hani oradaki enerjinizi ben çok beğeniyorum Ama'daki. Sahnede böyle birbirine yakın. Ya gerçekten yakın arkadaşlar oynuyor gibi bir his oluyor. Tam böyle içeriği gibi. O yüzden biraz böyle Ama'dan da bahsedelim isterim.
Tabii ben de çok isterim. Yani bu son söylediğini istinaden bir şey söyleyeyim. Hani bana şey gibi geliyor Ama oyununu oynamak. Hani arkadaşlar toplanırsın bugün ne yapalım? İşte hadi bir şeyler içelim. Hadi sinemaya gidelim. Hadi piknik yapalım falan. Biz de bir araya geliyoruz. Hadi oynayalım bari falan gibi oluyor. Yani birbirimizi gerçekten çok seviyoruz. En azından ben hepsini çok seviyorum. Bir aktivite gibi oluyor. Hani o arkadaşlarımla işte ayda bir buluşuyor gibi bir durum oluyor. Ve akşamında da çıkıyoruz oyun oynuyoruz. Burada tabii Nadir'in yani Nadir Sönmez'in çok büyük payı var tabii ki de. Bizi bir araya getirdi. Hatta yani hikayesini de şöyle söyleyeyim. Normalde Ama biliyorsun 4 kişiyle başlamıştı. Daha sonra işte pandemi süreci orayı da etkileyince hani o yani tiyatrolar her yer kapandığı için ve onlar da oyunları çok seviyorlar. Birbirlerini çok seviyorlar ve Nadir'e diyor ki hani bunu bir çekelim biz. Ama süre olarak da kısa. Filmde yani şey oyunda bahsi geçen iki tane karakteri dahil ediyor ve hayaletlerde izliyor beni Nadir'de. Ortak arkadaşımız İlda Özgür sayesinde bir şekilde ulaşıyor. Zaten 4 kişilik halini ben izlemiştim ve çok sevmiştim. Hani Nadir'in kalemini, mizah anlayışını çok sevmiştim. Ha böyle gelince ne dersin dedi. Dedim Allah derim. İşte şahane bir partner buldu. Yani onu da bir oyunda izlemiş Büşra Albayrak. Ve çok aslına bakarsan bir tiyatro provası süreci gibi bir şey oldu. Yani biz sete çıkmadan önce bir yaklaşık bir hafta, iki hafta boyunca buluşup sürekli o sahneyi prova ediyorduk. Süreç olarak biraz dediğim gibi yani tiyatroya değil de filme hazırlık gibi bir şey oldu. Çok keyifliydi zaten. Daha sonra pandemi bitince bu 6 kişilik versiyonu iyi oldu dendi. Ve 2021 yılında Dresden'de bir tiyatro festivaline genç yönetmenlerin, genç yazarların katıldığı bir festivale Nadir başvurmuş. Ve filmi de izleyince zaten 6 kişi de biz bu oyunu izlemek isteriz gibi bir talepleri olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Zaten de dediğimiz gibi birbirimizi de sevdik. Ve sonra oyun süreci başladı. Yani dediğim gibi prova süreci gibi ilerlediği için yani bir de ilk defa filmle icra etmiş oldum rolümü. Ya o da çok keyifliydi ama tiyatrodaki zaten bir tiyatro metni olduğu için tiyatroya çok yakışıyor bence. Ama bir de dediğim gibi çok pratik bir oyun. Yani kostümlerimizi alıyoruz gidiyoruz aksesuar dekor falan yok. Ya izlemekten filmini izlemekten de çok keyif alıyorum. Tekrar tekrar oynamaktan da çok keyif alıyorum. Dediğim gibi bir taraftan tabii Nadir'le oyunculuk çalışmak da o anlamda çok keyifli oldu. O oyuncunun alanını biliyor, tahmin ediyor, oralara çekmeye çalışıyor, zorluyor ve bunu çok tatlı bir şekilde yapıyor. Nadir kamu spotu çeksin ya da kamu spotu yazsın oynarım yani.
Tamamdır. Evet Nadir buradan sana kamu spotu şeyi yapıyoruz. İsteği yolluyoruz.
Çok da güzel yazar biliyor musun?
Çok da güzel yazar aynen. Şimdi şuna gelmek istiyorum aslında. Az önce söylediğin cümle iyi bir yine bana pas oldu. Bağımsız filmleri aslında çekiyorsun ve bir süre hani bekliyorsun sadece. Yani oyuncu olarak da aslında biraz zorlayan süreç o oluyor seni. Çünkü belli olmadığı için bahsedemiyorsun bir yerde. İşte sen de gerçekten bekliyorsun o süreci. O yüzden de şimdi Kurotlar üstüne biraz böyle gelmek istiyorum artık. Sen orada izlediğim için çok gururlandım gerçekten.
Teşekkür ederim canım.
Nebe Ceylin diyelim yani Nurbilge Ceylin'in setinde olmak nasıl bir deneyimdi? Önce biraz bununla başlamak istiyorum ben. Sonra da bu belirsizlik haline dair birkaç tane daha sorum olacak.
Şöyle ben aslında Nurbilge Ceylan'la ucundan da olsa çalışma imkanı şöyle bulmuştum. Ben Ahlat Ağacı'nda audition vermiştim. Bilge Hoca beni Hüseyin Kara Benim Sesime Gel filminde kaba kurgusunu izleyip beni beğenmiş Hüseyin de o dönem söylemişti. Ben de yani çok da inanmamıştım. Ama gerçekten beğenmiş ve 2016 yılında Ağlat Ağacı için audition'a çağrıldım. O dönem menajerim de yok. Bir şekilde numaram bulunmuş ve hani benim Ağlat Ağacı için audition'a gitmiş oldum. Ve ben kast direktörüne audition vereceğimi düşünürken Bilge Hoca çekti ve inanılmaz bir deneyimdi. Hatta o audition sırasında sakallarımı kesmiştim. Bilge Hoca'nın makinesiyle. Bir sakallarını kessek nasıl olur acaba falan demişti. Ben de hay hay demiştim. Ve inanılmaz bir audition geçirdim. Yani hem öğreticiydi dediğim gibi. Yani yapmak istediğini anlamış oldum biraz daha. Ve çok da güzel geçti. Bekledik. Olmadı. Son dakikaya kadar, son ana kadar olmadı. Ama sonra işte tekrar 2020 senesiydi yine pandemi devam ederken. Kuru Otlar Üstü'nü için audition vermemi istendi. Bir taraftan tabii ki de çok sevindim ama bir taraftan da o olmayınca yaşadığım hayal kırıklığını tekrar mı yaşayacağım acaba olmazsa diye. Ama şey dedim yani Ağlat Ağacı için iki Ağlat Ağacı'nda iki rol için audition vermiştim. Bu film için Kuru Otlar için üç rol için audition verdim. Artık olmasa bile CV'me yazabilirim herhalde demiştim.
Ya, Kuru Otlar için zaten böyle hani audition süreci o kadar çok insandan duydum ki hani. Evet. Birden fazla rol için audition veren evet. Falan hani Efe ile Meriç bile hani kendi podcastlerinde bunu da söylüyorlar. Orada da bu deneyimi çok duyuyorum çünkü. Ya o dönem için yani merak ediyorum ben de o yüzden de sonraki sete çıkış yani lütfen devam et böldüm.
Hayır, rica ederim. Zaten o andan itibaren başlıyor yani audition'la bir şekilde Nuri Bilge Ceylan sinemasında olduğunu anlamaya başlıyorsun zaten yani. Yani her şeyin ne kadar özenli ne kadar üstüne düşünülmüş olduğunu yani birçok dediğin gibi birçok oyuncu çok kalabalık bir kastı olduğu için birçok oyuncu audition'a girdi ve yani karşısında bir kameraya bir audition vermedik. Yani her şey düşünülmüş, tasarlanmış, senin oynaman için zaten bütün şartlar oluşturulmuş bir ortamda. Bunu diğer oyuncu arkadaşlarım da audition'a giren arkadaşlarım da söyleyecektir diye tahmin ediyorum. Oradan itibaren başlıyor aslına bakarsan. Daha sonra da işte sette de bir yerde onun devamı gibi. Yani hoca bütün şartları oluşturuyor. Ya çok öğretici oluyor. Yani şeyi anlıyorsun. Sinemanın aslında bir yönetmen sanatı olduğunu anlıyorsun. Fazlasıyla anlıyorsun. Yani orada yaratmak istediği dünya, senin ona girebilmen çok keyifli bir süreç. Yani eminim bütün oyuncu arkadaşlarım da yani sahnesi atılan, kesilen maalesef arkadaşlarım da aynı şeyi söyleyeceklerdir ki karşılıklı konuşmalarımızdan hep bunu duyuyoruz. Yani bundan bahsediyoruz. O anlamda Nuri Bilge Ceylan setinde olmak yani sinema sanatını fazlasıyla hissetmek gibi bir durum yani böyle söyleyebilirim.
Ben de şunu soracaktım aslında hani set sonrası için yani bu tam az önce bahsettiğin gibi hani kurgudan olacağını bilmiyorsun ne çıkacağını bilmiyorsun ama bir yandan bu süre çok uzuyor. Yani filmin seyirciyle buluşması ve senin de aslında izlemen. Ya bir oyuncu olarak bu belirsizlikle nasıl başa çıkıyorsun aslında ben ruh halini korumanı biraz merak ediyorum. Çünkü yani bence zor bir süreç bu. Yani bir şey yapıp hani durup dönmen gerek. Ben nasıl oynamıştım ya diye hatırlaman gereken bir yıl sürecinden. Yani 2,5-3 yıl oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorum
tabii,
ben de.
Aynen.
Hani baktığımızda. O yüzden biraz böyle oyuncu olarak ruh hali nasıl koruduğunu biraz öğrenebilirsem çok sevinirim.
Ya şöyle biraz deneyimliyim diyeyim. Çünkü hani bu işi ağırlıklı olarak mesela televizyon ya da tiyatrodan ziyade sinemada çok fazla irili ufaklı rollerde oynadığım için bağımsız filmlerde. Çok güzel rollerde, çok güzel işlerde yer aldım düşünüyorum. Çok iyi yönetmenlerle çalıştığımı düşünüyorum. Biraz tecrübe sahibiyim. Mesela Gitmek de ilk filmim mesela 2006 yılında çektik. 2008 yılında ben izleyebildim. Yani biraz şey yapmak, diğer oyuncu arkadaşlarım da böyle söylüyorlar, böyle düşünüyorlar eminim ki. Çek ve unut. Yani. Ama gece yatağa yattığında dur ya bir de o film var. Yani dur o gelecek falan. Aslına bakarsan bu demotive eden değil, motive eden bir şey oluyor. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim. Pandemi sürecinde ben hiçbir şey yapmadım herkes gibi. Yani çoğu insan gibi. Ama o kadar çok işi yapıyormuş gibi gözüktüm ki. Çünkü hani zamanında çektiğim filmler bir de eski filmlerde hani bu dijital platformlarda çok gösterilmeye başladı ya. Yani aslında öyle bir süreç başladı işte. Mubi'de işte diğer oynadığım filmler girdi. Başka platformda Blue TV'de girdi vesaire derken. Bir anda çok fazla işte yer almışım gibi oldu. Bu aslına bakarsan bir yerde yani atıp beklemek bir yandan şey oluyor. Yani dediğim gibi demotive eden bir şey değil seni. Aslına bakarsan ya beni en azından motive eden bir şey. Yani hiçbir şey yapmadığımı düşündüğüm dönemde ha dur bak o film vardı. Güzel de filmdi, senaryo da iyiydi. Çok keyifliydi. Dayan Emrah yani. Aslına bakarsan o en böyle bir şey yapmadığını düşündüğün dönemlerde ya da bir şey yapamadığın dönemlerde, yani pandemi süreci o yüzden benim için şey olarak, motivasyon olarak çok iyi geçti. Öyle yani.
Ben böyle düşünmemiştim bu arada. Biraz bence demotive eden bir şey gibi düşünüyordum ben kendi adıma. Böyle bir yanıt beklemiyordum. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Şimdi cam perdeye gelmek istiyorum. Yani böyle kronolojik gidemedik çok. Hani yine bu bekleyişlerden unut ama ben en son izlediğim şey olarak hani cam perdeyi biraz sona attım diyeyim. Fikret Reyhan'ın filmi. Orada bir aslında Doblo'lu enişte deyip böyle bir minik bir spoiler vermek istiyorum. Hani Emrah için şey var böyle hani girdiğin hani seyircileri biraz anlatmak, dinleyicileri biraz anlatmak istiyorum da seni. Hani ben her izlediğimde farklı bir Emrah izliyorum. Hani oyuncu olarak da farklı bir karakter izlediğim için seni.
Ay ne güzel, teşekkür
Ve şey oluyor böyle yani, ya böyle bir mimi de varmış ya bunun falan
ederim.
gibi bir böyle olduğum bir nokta oluyor seni izlerken. Cam Perde'de de hani böyle görece artık böyle tiksinmediğim bir karakter olduğun için sevindim diyeyim. Biraz böyle Cam Perde'den de bahsedelim istiyorum. Onun da böyle senaryosu farklı. Ve ben Selen'i de çok sevdiğim için o da Adana'da ödül aldı. Hemen buradan
Evet.
Selen'e de selam verelim.
Tamam, selam.
Selen'in karakterini de çok sevdim ve Selen'in oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Biraz böyle Fikret Reyhan sinemasını aslında hani konuşan ve oradaki set deneyiminden biraz bahsedelim isterim. Oradaki o karaktere nasıl hazırlandın diye sorabilirim sana da orada da.
Ya aslına bakarsan çok fazla hazırlanamadım. Çünkü setten 2 gün önce filme dahil oldum. O da biraz Nuri Bilge Ceylan'la yaşadığım deneyime benzer bir deneyimdi. Ben çatlak için audition vermiştim ve çok keyifli geçmişti. Çok da güzel geçmişti. Senaryoya bayılmıştım zaten. Hani gerçekten istediğim, ne olur olsun dediğim bir roldü. Giray oynadı o rolü ve o da çok çok güzel oynamıştı zaten. Filmdeki oyunculukları falan da inanılmaz beğendim. Ya çok iyi bir audition geçti ve yani karşılıklı olarak çok mutluyduk. Ve yani Fikret'le nerede karşılaşsam, 4 ya da 5 defa işte bir yerlerde karşılaşsam ve bana şey dedi yani, audition çok güzeldi, olmanı istedim ama hani onun kafasındaki tipolojiye çok uymadığım için olmadığını söyledi ve hani bu zaten, bu da mesela demotive değil motive eden bir şey oldu beni. Yani Fikret'in o samimiyeti, içtenliği, ben de çok isterim tabii ki de abi seninle çalışmayı, günün birinde olacak falan dedik ve setten 2 gün önce ya da 3 gün önce ve neredeyse böyle senaryo okumadan hani hadi artık birlikte çalışalım mı gibi bir yaklaşımla geldi ve bu zaten inanılmaz. Ya evet çalışalım. Ben de seninle çalışmayı çok istiyorum. Ben neredeyse senaryo okumadan kabul ettim ve senaryo okuduğumda da iyi ki kabul ettim dedim tabii ki de. Ya filmin tartıştırdığı konu özellikle kadın sorunuyla alakalı, kadına şiddetle alakalı, aslında kadın sorunu demiyorum, kadına şiddetle alakalı, şiddet göstermeden aslına bakarsan neredeyse, yani filmde şiddet, senaryoda şiddet bir sekansı neredeyse yokken o filmdeki o hissettirdiği
Gerginlik diyeyim.
gerginlik, yani bir erkek olarak da, yani bizim bile erkek olarak benim bile yaşadığım gerilim ve sürekli tetikte tutması seyirciyi, senaryo okuduğumda bu beni çok heyecanlandırmıştı. Hatta sette de oturup, yani set bittikten sonra İzmir'de çektik filmi, otele döndüğümüzde ve kendi aramızda bahsettiğimizde ya şey demiştim işte, bu film bunu yaparsa çok iyi film olacak diye ve hakikaten de öyle de oldu. Çok fazla tartıştırıyor aslına bakarsan. Bu kadına şiddet mevzusunda rengimizi, tarafımızı falan belli eden de bu tartışmalarda bir şey olduğunu görüyorum ve bu da aşırı keyifli oluyor. Çünkü her gün yaşadığımız bir şeyi aslına bakarsan şey görmüyor, görmediğimizi fark ediyorum. Yani tamamen isimlerden, sayılardan ibaret gibi bir durum gibi bakıyormuşuz yani. Bunu tartıştırması, yani aslında her şeyi de bilmiyoruz ya da o kadar empati kuramıyoruz. Bunu tartıştıran bir film olduğu için de ve bunu yaptırmak istediği için de oyunculuk yönelimleri olarak da bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum Fikret'in. Çalışması da ayrıca keyifli. Yani oyunculuk üzerine ciddi kafa yoran yönetmenlerden bir tanesi, yani filmin sadece atmosferiyle vesairesiyle alakalı değil yani.
Şey aklıma geldi benim de izlediğimizde Q&A'larda hani Uğur'un ve Alper'in hani kendi karakterleri için hani biz bile izlerken ara ara böyle mi davranırız biz erkek olarak diye durup düşündük demesi beni çok etkilemişti mesela.
Evet şey demişlerdi hatta, ben bir erkek olarak buradaki davranışları yapmayacağım garantisini veremiyorum, sözünü veremiyorum yani. Ve bu da bize biraz erkek egemen toplumu olmamız, toplumsal bir takım rollerimizi olduğunu da hatırlatıyor. Yani aslında çok da o toplumsal rollere gitmemeli miyiz acaba dedirten de bir film. Çok öğretici bir film bence o anlamda.
Evet senin karakterin için de mesela hani böyle çok filme ya karakter açıklamayı sevmediğim için girmek istemedim ama söylemek de istiyorum şimdi. Hani şey gibi bir durum var böyle, hani Selen'in karakterinin yanında olan gibi davranan bir enişte modeli var ama içten içe şeyi görüyoruz. Neden orada? Hani niye yardım ediyorum cevabını böyle biraz alıyoruz. Hani aslında araya para kazanmak motivasyonu gibi şeyler giriyor gibi. Bu da biraz evet gerçekten Fikret'in Çatlak'ta da öyleydi. Çünkü yani senaryoda yaptığı oyunlar diyeyim ben kendi adıma. Gerçekten gerçekçiliğini ben beğeniyorum. O yüzden de senin yer almanı ben çok takdir ettim filmde.
Ben de evet, ben de böylesi bir rolde oynadığım için mutluyum. Ya bir de Fikret Reyhan sinemasında karakterler çok idealize edilmez ya da çok kötü gösterilmez. O hep bildiğimiz, çok söylenen gri alanları çok vardır. Ve bu da aslına bakarsan yani gerçekte olan bir şeydir. Yani o çelişkileri de barındırıyor olmamız. Yani filmin ana karakteri, yani bu Selen'in oynadığı rolde bile, yani bu erkek egemen toplumda eleştirebileceğimiz bir takım davranışlarda bulunuyor. Ben de aslına bakarsan filmin en naif erkek karakteri gibi gözüküyorum ama yani kızıyla olan ilişkisinde, az önce senin söylediğin ilişki, yani ilişki biçiminde aslında gerçekte olan, gerçekte görebileceğimiz şeyler var. Ya Fikret Reyhan sinemasında bunu fazlasıyla görüyoruz ve bu da inanılmaz bir deneyim, inanılmaz öğretici bir süreç oldu, film oldu benim için.
Emrah, benim sorularım bitti. Geldiğin için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ya bu da ilk podcast'indi biliyorum. O yüzden de tekrar teşekkür ederim, böyle heyecanınla buradaydın. Çok mutlu oldum. Eklemek istediğim bir şey var mı diye sormak isterim öncelikle. Çünkü sen oyunculuk yolculuğun böyle bence yeni oyuncu adaylarına da böyle güzel bir motivasyon olacak bir yolculuk olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden eklemek istediğim bir şey var mı deyip sormak isterim.
Ya öncelikle ben sana teşekkür ederim. Ya bunu oturup da bir çırpıda kimse dinlemez zaten yani. Bak ben bunları yaptım falan. Çok fazla kendinden bahsetmiş gibi olursun ya. Ama bir taraftan da keyiflidir de. Şimdi durup arkaya, yani mesela bu kadar şeyi anlattık. Bak çocukluğa kadar indik, ilk oyunculuk deneyimim aklıma geldi vesaire falan. Yani bunu görmek açısından da, yani geriye dönüp kendin de bakıyorsun. Şu an önündeki notlara bakıyorum. Vay be falan oluyorum. Bu anlamda çok, yani üretim kaydı çok motive edici bence. Hani hiç düşünmeden gelin. Yani
teşekkür
zaten
ederim.
Çok az önce kafede konuştuğumuz gibi konuşuyoruz işte gibi geliyor bana, bilmiyorum da. Bu anlamda mesela baktığım zaman işte geriye dönüp bakıyorsun ve bir de kendimize haksızlık yapmayı çok sevdiğimiz için, yani hala daha fazlasını hak ettiğimizi düşündüğümüz için yaptığımız işlere, yani mesela ben şey diyordum, bir sahne oynadım ya, iki sahne oynadım, keşke daha çok oynayabilsem. Yaptığımız işlere aslında bakarsan çok da böyle şey bakıyoruz ya, yani daha fazlasını hak ettiğimizi, istediğimizi düşünüyoruz sürekli. Ama bir şekilde sebat de ediyoruz. Yani sebat ettiğimiz için bunlar oluyor. Yani evet, dönüp bakıyorum bir sürü şey var yani yaptığım. Çok iyi insanlarla, yani sürekli bahsettikçe ya onu da anlatmak istiyorum, onun da bana çok katkısı oldu vesaire dediğim. Aslına bakarsan her bir süreç, yani o işsiz kaldığımız, ondan sonra hiçbir şey yapamadığımız, atalete düştüğümüz dönem bile aslına bakarsan bir öğretici bir tarafı oluyor. Ve dönüp bakınca yani iyi ki, yani bir tane bile işte şey demedim yani. Şunda niye oynamadım? Da hala düşünüyorum, şundan bahsetmedim mi acaba, yeterince bahsetmedim mi dediğim şeyler var. Ya bunlar iyi ki olmuş, iyi ki sebat etmişim, iyi ki vazgeçmemişim. Yani birçok oyuncu arkadaşım için de böyle. Maalesef çok zor şartlar altında bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yani çok zor bir ülkede yapmaya, zaten yaşamak bile bu ülkede başlı başına bir beceriyken. Ne yapıyorsanız yapın, yaptığınız hiçbir şey kıymetsiz değil. Muhakkak öğretici bir tarafı var. Tercihlerinizi de yönlendirici bir tarafı var. Dediğim gibi dönüp bakınca İyi ki bu işi yapıyormuşum dedim sayende. Sana da çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ya ben de teşekkür ederim tekrar geldiğin için. Dinleyenlerle bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.